Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme innaka entel vehhab. Allahumme amin. Kitabımızda sayfa 39'a gelmiştik. Darar-ı Yüzel kaidesini açıklıyoruz. Darar-ı Yüzel kaidesi yani zarar kaldırılır. İslam'da zarar kaldırılır, yani zararı kaldırın manasında. Sadece bir haber vermek değil de, haber cümlesi gibi değil de aslında bir inşai bir cümle, yani böyle yapın, zararı kaldırın manasındadır. Ve bu kaidenin de delili Allah Resulü'nden gelen bir rivayettir. La darar ve la dirar. Efendimiz öyle buyuruyor. Zarar vermek de yok, zarara karşılık zarar vermek de yok. Misillemede bulunmak da yok. Yani ne yapılacak? Dolayısıyla İslam devletinde mahkemeye gidilecek demek oluyor. Yani zarara karşı zarar vererek misilleme yaparsanız fitne fesat devam eder, kavga gürültü devam eder. Ama sizin yerinize tarafsız bir hakim size verilen zararı karşılarsa, tazmin ederse fitne o şekilde bitmiş olur. Onun için yani aslında bu kaide bugün bütün dünyada da kabul edilmiş olan bütün hukuk sistemleri bunun üzerine kurulmuş. Yani hiç kimse kendi işini kendi görmesin, mahkemeye başvursun, hakkını hukuk yoluyla arasın denmektedir. Bugün bütün dünyada bu kabul edilmektedir. Peygamberimiz bunu ta o zamandan, daha insanlar kanun, medeniyet nedir bilmezken, bir deveye atılan bir oktan dolayı yüzlerce yıl birbirlerini öldürdükleri bir zamanda, kan davalarının alıp başını gittiği bir zamanda, bir deve için yüzlerce insanın öldürüldüğü bir zamanda Allah Resulü bu prensibi yerleştiriyor. Zarar vermek yok. Birisi verdiyse de onun zararına karşılık zarar vermek yok. Hakkını mahkemede arayacaksın buyuruyor. Demek ki İslam'da toplum düzeninin, nizamın sağlanması buna bağlı olarak görülüyor. Ve bu kaideye göre birçok fıkhi mesele halledilmiştir. Bir mesela ayıplı bir malın geri iade edilmesi, o ayıbından dolayı, kusurundan dolayı tabii önce bilinmiyorsa, o kusur bilinmiyorsa, o kusur ortaya çıktığı zaman geri iadesi darar-ı yüzal kaidesince hükme bağlanmıştır. Yani zarar kaldırılır, müşteriye verilen bir zarar var, kusurlu bir mal verilmiştir. Dolayısıyla bu zararın kaldırılması için malın geri iade edilmesinin caiz olması lazım. Yani darar-ı yüzal kaidesince malın geri iadesini İslam kabul ediyor. Kusur ortaya çıktığı zaman onun geri iadesine hükmediyor. Ve bunun gibi birçok mesele. Mesela diyelim ki aklı başından gitmiş, bunamış birisinin yaptığı işleri hesapsız kitapsız yapan, ne yaptığının artık bilemez hale gelmiş, yaşlı ya da bunak birisinin yapmış olduğu anlaşmaların geçerli olmaması için mahkemeye başvurulması, onun imza atma yetkisinin iptali istenilmesi, üzerine hacrin konulması, Mesela buna hangi kaideye göre? Yine eddarar yüzal kaidesine göre zarar kaldırılır. O halde bu kişi kendine ve ailesine, çevresine zarar vermekte, iş bilmemekte, yanlış imzalar atmakta, başını belaya sokmakta. Onun için bunun bu yetkisi elinden alınır. Bu da yine eddararı yüzal kaidesince. Yine buna benzer birçok şey. Mesela kısas. Yani birisi birisini öldürdüğü zaman ona o öldüren kişiye kısas yapılır. Eğer öldürülen taraf ailesi istiyorsa kısas yapılır. Bu da yine zararın kaldırılması. Çünkü o öldürülen tarafa bir zarar verildi. O zararın onların biraz rahatlatılması, o katilin öldürülmesiyle mümkündür. Zararın kaldırılması kaidesince bu da böyle hükme bağlanmıştır. Kefaretler de öyle. Telef edilmiş olan bir malın tazmin edilmesi gibi bir takım konular. Mesela imamın tayin edilmesi, kadının yani hakimin tayin edilmesi. Bunların hepsi zararın kaldırılması için. Yani hakim olmazsa, imam olmazsa işler yürümez. Toplumda fitne fesat bitmez. Kararı kim verecek? Herkes kendinin haklı olduğunu söyler. Bir tarafsız bir insanın, bir yetkili insanın karar vermesi lazım ki fitne fesat bitsin. İşte onun için hakimin veya imamın tayini meselesi de gene darara yüzale göre. Yani demek ki imamsızlık ya da hakimsizlik, nizamsızlık, düzensizliğe götüreceği için bir zarardır. Toplumda zarar yayılacaktır bundan dolayı. Onun için zarar da kaldırılacağına göre imam tayini ya da hakim tayini vacip olmuştur. Sahabe-i kiram da daha peygamberimiz defnedilmeden hemen onun yerine bir imam tayiniyle meşgul olmuş olmaları da bunu göstermektedir. Yani Müslümanların bir gün bile imamsız kalması caiz görülmemiştir. Çünkü işler karışır. Fitne fesat çoğalır ve düşman bunu fırsat bilir. Bunun gibi konular. Mesela saldıran bir kimsenin saldırısının def edilmesi, saldırana karşılık verilmesi, meşru müdafaa. Bu da yine eddarara yüzal kaidesince zarar kaldırılır. Çünkü o bana zarar verecekti, ben kendimi korudum. Yani bu şekilde bunların hepsi bu kaideye göre halledilmiştir. Şimdi kaidenin şerhine gelince sayfa 39'da. Eşşerh yani hazil kaide min ehemmil kavaid. Bu kaide, eddarar yüzal kaidesi yani, kaidelerin bu yani beş kaidenin içerisinde en önemli kaidelerdendir. Ve hiye ihdel kavaidil hams. Ve bu kaide beş kaideden biridir. Müennes olduğu için el kaide hiye dedi ve ondan dolayı ihde dedi. Yani ehad demedi. Çünkü müennestir. İhtel kavaidil hams. Bu kaide beş kaideden biridir. Yani beş ana kaide. Şafii fıkhının dayandığı beş ana kaideden birisidir. Elleti öyle kaideler ki işte herat indel uleme, alimlerin yanında meşhur olmuş olan ve bütün alimlerin bildiği beş ana kaideden birisidir. Ve kalu dediler ki inne cemmi'al mesailil fıkh, bütün fıkhın bütün meseleleri te'udu ve tercu'u ileyhe, yani ilel kavaidil hams, bütün fıkhın bütün meseleleri bu beş kaideye döner. Te'ud döner ve tercu'u yine döner ileyhe, yani ile kavaidil hams, bu beş kaideye döner dediler. Bunu daha evvel açıklamıştık. Daha evvel hatta hani aslında başka şeyler de söylenmişti. İz bin Abdüsselam ne diyordu? Bütün hepsi aslında dinin bütün her şeyi cadul masalihtir. Kulların maslahatları, menfaatleri, onların hayrına olan şeylerdir. Şimdi öyle söyleyenler olduğu gibi bu beş kaideden herhangi birisi, ne bütün fıkıh bu beş kaideden herhangi birisine döner. Yani hangisi de olursa olsun kulların maslahatını zaten içeriyor. Dolayısıyla aslında hangisi olursa olsun, bu beş kaideden hangisi olursa olsun zaten bütün fıkıhı da içeriyor diyenler olmuştur. وَقَدْ سَبَقَهَا فِي الْكِتَابِ بِتَرْتِيبِ السُّيُوطِي. Yani bu beş kaide, sebeqaha, yani sebeqa kavaydül hams, bu beş kaide daha evvel geçti fil kitap, kitapta bir tertibi suyuti, suyuti'nin tertibine göre, yani el eşbah ve nazair kitabındaki tertibe göre. Kavaydü selas, bu üç kaide وَقَدْ سَبَقَهَا derken, yani kitapta Suyuti'nin tertibine göre kitabımızda onu kastediyor olabilir. Kitapta yani bu kitapta قَوَيْدُ سَلَسِ üç kaide daha evvel geçti. Neye göre? Suyuti'nin tertibine göre üç kaide هِيَ عَلَى Ale tertibil ayeti, şu gelen tertibe göredir. Yani Suyuti'nin tertibine göre bizim kitabımızda üç kaide önce var. Yani Suyuti'nin kitabında hangi tertip üzere gelmiş onu söylüyor. El-kaidetil ula, birinci kaide Suyuti'nin kitabında, el-umuru bi makasidiha, İşler maksatlarına göredir. Birinci kaide buymuş Suyuti'de. Vel kaidetü saniye ise el yakînü la yüzâlu bişşek. İkinci kaide de bu. Şüpheli bir şey ile yakini bir bilgi zail olmaz. Şüpheli bilgiye bakılmaz. Yakini bilgi esas alınır. Üçüncü kaidemiz vel kaidetü salise el meşakkatü teclibü teysir. Meşakkat kolaylaştırmayı gerektirir. Sümme hazil kaide kaidetir rabi'a, sonra bu dördüncü kaide eddararı yüzel. Demek ki Suyuti'nin kitabında sıralama bu şekilde: el umuru bi makasidihe, el yakinu la yüzel bi şek, el meşakkatu teclibu teysir ve eddararı yüzel. Beşinci kaide hangisi kaldı? El adeti muhakkeme. Demek o da beşinci kaide olarak Suyuti'de öyle geçiyormuş. Şimdi bu sıralamayı verdikten sonra ve beyne kaideti el meşakkatu teclibu teysir, bu kaide ile ve kaidetu eddararı yüzel, eddararı yüzel kaidesi arasında, bu iki kaide arasında irtibatun kavi, kuvvetli bir irtibat vardır. Kuvvetli bir irtibat var. Yani el meşakkatu teclibu teysir dediğiniz zaman, eddarara yüzel dediğiniz zaman aslında aynı şey gibi. Yani kuvvetli bir irtibat var aralarında. Neden? لِأَنَّ رَفْعَ الْحَرَجِ, çünkü haracı yani meşakkatin ve izâdetil meşakka, meşakkatin kaldırılması, haracın kaldırılması, zorluğun kaldırılması, bittesir, kolaylaştırmak suretiyle kaldırılması. Yani haracı nasıl kaldırıyoruz? Zorluğu nasıl kaldırıyoruz? Kolaylaştırarak kaldırıyoruz. Yoksa zorluk yerinde duruyor. Yani zorluk bir yere gitmez. Zorluk gitsin demeyle gitmez. Neyle gider? Kolaylaştıracak bir yol bulursunuz. Onunla gider zorluklar. Yani mesela zor bir durum, birisinin, bir akrabasının öldürülmesi. Zor bir durum bu yani. Şimdi bu olmuş yani. Bu nereye gidecek bu zorluk? Nereye gidecek bu? Bu bir yere gitmez. Ancak ne olur? Kolaylaştırma yapılır. Eğer öldürülen taraf istiyorsa kısas yapılır. Bu zorluk kısmen işte kaldırılmış olur. Bu da işte zararın kaldırılması oluyor aynı zamanda. Yani zararı yüzal olmuş oluyor. Aynı zamanda bu el meşakkatü tecrübü tesir olmuş oluyor. Yani orada bir meşakkat var, bir ölüm öldürülme olayı var. Bunun kaldırılması kolaylaştırmak suretiyle, yani o aileye, o öldürülen aileye kolaylaştırıyoruz yani. لِأَنَّ رَفْعَ الْحَرَجِ, çünkü haracın kaldırılması ve izâlet-i meşakka, meşakkatin kaldırılması ve atıf harfi olduğu için izâlete olacak. Yani inne, ennenin ismidir yani. Raf'a kelimesi mensup olduğu için o da ona matuf olduğundan izâlete, izâlet-el meşakka. Neyle bu raf'ul haraç ve izâlet-el meşakka gerçekleştirilecek? Bir tesir, kolaylaştırmak ile. Huve, yani bu kolaylaştırmak fi manahu, onun manasında dahilun, dahildir. Fi kavline ed-darar yüzel. Ed-darar yüzel sözümüzde zaten bu mana da dahildir. Yani biz zaten zarar kaldırılır dediğimiz zaman zarar da bir meşakkattir. Meşakkat da kolaylaştırmayı gerektirir. Kolaylaştırdığınız zaman da zararı kaldırmış oluyorsunuz zaten. Dolayısıyla el meşakkatü teclibu tesir ile eddararı yüzel arasında bir irtibat var. Yakındır yani manası. لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَشَقَّاتِ, çünkü bütün meşakkatler tu'teber idraran, zarar vermek olarak itibar edilen bütün meşakkatler وَاللّٰهُ تَعَالَى قَدْ رَفَعَهَا, Allah o gibi şeyleri kaldırmıştır. Yani zarar vermek sayılan meşakkatleri, zarar sayılan meşakkat. Yani mesela diyelim ki namaz da bir meşakkattır ama kaldırılmaz. Zarar veren bir meşakkat kaldırılır. Dolayısıyla yani el meşakkatü teclibu tesir, her türlü meşakkatin kaldırılması demek değil, zarar veren meşakkatin. Yoksa namaz da bir meşakkattır yerine göre, oruç da bir meşakkattir, hac da meşakkattir. Ama bunlar kaldırılmaz, bunlar emredilmiştir. Çünkü bunlar faydalıdır. Faydalı meşakkat başka, zararlı meşakkat başka. Allah Azze ve Celle zarar vermek kabilinden olan meşakkatleri kaldırmıştır. Ve kezalike, aynı şekilde kaidetü eddararı yüzel, aynı şekilde bu kaide tetadammanu ma'ne kaide el meşakkatü teclibu tesir, bu da bu kaidenin manasını içerir, onu zımnen içerir yani. Tetadamman ma'ne kaidete el meşakkatü teclibu tesir, yani eddarar yüzel kaidesi bu kaideyi de zımnen içerir. El meşakkatu teclibu tesir kaidesini de zımnen içerir. Evet. Li'annel ma'na, çünkü ma'na enne Allah Teala kad emara bi izaleti kulli darar. Çünkü ma'na nedir? Ma'na şu: Allah Azze ve Celle bütün zararın izalesini emretmiştir. Her türlü zararın, bütün zararın izalesini emretmiştir. Ve bunun emrettiği gibi ve ceale et-teysir, ve tesiri de kolaylaştırmayı da kıldı. Yuhillu mahalle kulli meşakka, her meşakkatin mahallinin onun yerine koymayı, yani kolaylaştırmayı, meşakkatin yerine koymayı Allah kıldı. Yani böyle takdir etti. Yani nerede bir meşakkat varsa Allah Azze ve Celle o meşakkati kolaylaştırmaya, onun yerine kolaylaştırmayı koymakla takdir etti. Yani nerede bir meşakkat varsa din, orada bir kolaylaştırma gerçekleştiriyor yani. Lennehe darar, çünkü meşakkat darardır. Yani bir mevzuda meşakkatin olması darardır, zarardır. Ve bihâze lâ yecidül müslim, çünkü yani bununla anlıyoruz ki Müslüman kişiyi bulamaz. Hükmen, bir hüküm yeterattabu alâ tenfizihi darar, ev meşakka. Yani Müslüman İslam şeriatında tenfizi, yani yerine getirmesi, yani infaz edilmesi zor olan, tenfizine zarar terettüp eden öyle bir yani hüküm ki onu gerçekleştirdiğiniz zaman zarar gerçekleşiyor. Zarar, onu infaz etmeye zarar terettüp ediyor. Böyle bir şey bulamaz Müslüman. Yani İslam şeriatı ne kadar incelerse incelesin, öyle bir hüküm bulamaz. Öyle bir hüküm ki onu gerçekleştirdiğinizde, onu gerçekleştirdiğinizden dolayı bir zarar tereddüt ediyor. Böyle bir şey bulamaz. Şimdi Bediüzzaman'a demişler rahimehullah, senin yüzünden talebelerin hapse atıldı. Yani sen onlara bu fikirleri verdin, faaliyet yaptın falan, risale yazdın, onlar da bunu çoğalttı, yaydı maydı. İşte senin yüzünden talebelerin de hapse atıldı demişler. Yani senin bu işi yapmandan dolayı zarar gördüler. O da demiş ki onlar benim yüzümden zarar görmediler, benim düşmanlarım yüzünden zarar gördüler. Benim düşmanlarım onlara zarar verdi, ben vermedim. Yani aslında söyleyenler şunu söylemiş oluyor. Mesela Bediüzzaman Allah'ın emrini yerine getiriyor, İslami faaliyet yapıyor diyelim ki. Tek başına da olsa işte bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazıyor onu. Yani yeni bir nesil hazırlama gayreti içerisinde. Belki dağ başında, belki sürgünde, belki hapishanede, ama böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ona bunu söyleyenler demiş oluyor ki yani sen İslam'ın bir hükmünü icra ettin, infaz ettin, yani gerçekleştirdin ve bundan dolayı bir zarar çıktı ortaya. Halbuki zararı güzel. Yani bakın burada da diyor ki Müslüman bir insan İslam'ın hiçbir hükmünün, İslam'ın hiçbir hükmünü infaz ettiğinden, gerçekleştirdiğinden dolayı bir zarar görmez, bir yani o işten dolayı bir zarar tereddüt etmez. Ama onu, o işin sonucu değil de hani başka şeylerin sonucu olarak zarar ortaya çıkar. Şimdi mesela İslami faaliyet yaparsanız, İslami faaliyet iyidir, kötü değildir, bundan güzel sonuçlar çıkar. Allah Azze ve Celle işte İslam'ı anlatın buyuruyor. Emri bil maruf nehy anil münker yapın. Şimdi bundan dolayı bir zarar çıkmaz ortaya. Ama onu hazmedemeyenler başınıza bela olur, menfaatlerine dokunur. Siz İslam'ı anlatırsanız onlar saltanatını kaybedecek diye korkarlar. Onlar zarar verirler. Bu İslam'ın bir emrini yaptığınızdan dolayı, o emrin infazından dolayı terettüp eden bir zarar değil. O düşmanlarının menfaatlerine dokunduğu için, o saltanat sürenlerin saltanatları yıkılacağı için onlar o korkuyla zarar verirler. Yani aslında zarar veren o emrin infazı değil, o emrin infazına tahammül edemeyenlerin yaptıklarıdır. Zarar veren onların yaptığıdır. Allah'ın emrini yapan adam zarar vermiş olmuyor. onu hazmedemeyenlerin yaptıkları zarar vermiş oluyor. Yani Allah'ın hiçbir emrinin infazı sonuçta zarar doğurmaz. Mesela eğer biz İslam'ın bir emrini yaptığımızda İslam düşmanlarının da ona karşı yaptıkları şeyi, işte İslam'ın emrini yapmaktan dolayı ona tereddüt eden bir zarar olarak görürsek, o zaman Peygamberimiz namaz kılıyordu. Namazdan ötürü de bir takım olaylar oldu Mekke'de. Kur'an-ı Kerim buyurmuyor mu? Görmedin mi o namaza engel olanı? Bir kulu namaz kılarken onu engelleyeni. O zaman burada da bir zarar var. Şimdi bu namazın infazının sonucunda olan bir zarar mıdır? Yoksa namazı çekemeyenlerin verdiği bir zarar mıdır? O zaman yani biz eğer böyle düşünmezsek, namazın sonucu değil, namazı çekemeyenlerin sonucu olan bir zarar, onların yaptıkları şeyin sonucunda zarar çıkıyor, namazın sonucunda değil. Biz bunu böyle görmezsek, o zaman bütün ibadetlerin de sonucunda bir zarar çıkabilir. Yani mesela bir yerde diyelim ki oruç tutarsınız, oruç tuttuğunuzu bilen bir zalim icabında olayları büyütür, bir sürü olaylara sebebiyet verir. Şimdi bu orucun kabahati mıdır? Yani orucun, normalde orucun kendisi bir zarar vermiyor. Namazın kendisi bir zarar vermiyor. İslami faaliyet de öyle. İslami faaliyetin kendisi topluma faydalıdır. Ama saltanatını kaybedeceğinden korkan firavunlar, onlar çekemez, bir takım olaylara sebebiyet verir. Bu o faaliyetlerin zararı değil, o faaliyetleri çekemeyenlerin, saltanatını kaybedeceğinden korkanların verdiği zarardır. Evet. Demek ki Müslüman böyle bir hüküm bulamaz. La yecidul muslimu hükmen, bir hüküm bulamaz. Yeterettebu ala tenfizihi darar, onun tenfizine bir zarar tereddüp eden bir hüküm bulamaz İslam şeriatında. Ev meşakka, ya da bir meşakkat tereddüp ediyor, böyle bir hüküm bulamaz. Mesela diyelim ki namaz kıldığı için adam diyelim mesela hasta, ayakta namaz kılsa düşecek, bayılacak. Mesela başını bir yere çarpacak, belki de ölecek. Mesela İslam bu durumda illa da ayakta namazını kılacaksın demiyor. Oturarak kıl diyor o zaman. Hatta yattığın yerde kıl diyor. Yani oturamıyorsa yattığın yerde kıl diyor. Yani o hükmü kolaylaştırıyor. O da bir meşakkat varsa hükmü kolaylaştırıyor ve zararı da kaldırmış oluyor. Dolayısıyla hiçbir hüküm bulamazsın bu şekilde yaptı. Yani eğer yanlış anlamışsan o başka. Sen yanlış yapıyorsan o başka. Bilmiyorsun mesela oturarak namaz kılmak caiz veya yattığın yerde namaz kılmak caiz. Bilmiyorsun. İlla ayağa kalkmaya çalışıyorsun. Ondan sonra pat düşüyorsun, başını bir yere çarpıyorsun. Ondan sonra namazdan ötürü bir zarar ortaya çıktı. Hayır efendim, namazdan değil, senin bilgisizliğinden ötürü zarar ortaya çıktı. Mesela fel merid, hasta, vel musafir, seferi olan kimse, yolcu olan kimse, vel haid, vel nüfasa, hayızlı ve nifaslı kadınlar, doğum yapmış kadınlar. Bunlar mesela, bunun gibi örnekler. Kad yessarallahu lehum cemi'an fi salatihim. Allah azze ve celle onların hepsine namazlarında kolaylaştırdı. Hasta namazı oturarak kılar, yattığı yerde kılar. Musafir namazı kısaltır. İki rekata indirir mesela, dörtlü namazları. Mesela hayızlı kadın namaz kılmaz, doğum yapan kadın namaz kılmaz. Çünkü bu o günlerde rahatsızdır ve Allah azze ve celle böyle kolaylaştırmıştır. Fî salâtihim, namazlarında ve sıyâmihim ve oruçlarında Hepsinde böyle kolaylaştırmalar var. Ve rafa'a anhumul meşakka. Ve Allah Azze ve Celle onlardan meşakkati de kaldırmıştır. El meşakka mef'uldür yani. Rafa'allahu anhumul meşakkate. Yani Allah Azze ve Celle onlarda meşakkati kaldırdı. Ve yessara lehum. Ve onlara kolaylaştırdı. Fi edai ibadetihim. Onlar ibadetlerinden, ibadetlerini eda etmelerinde Allah onlara kolaylık gösterdi. Ve ezale anhum kulle darar. Ve Allah onlardan bütün zarar çeşitlerini hepsini izale etti. Fel merit mesela hasta, ya nasıl bir kolaylaştırma var? Yumkinuhu, ona mümkün olur ki salate, namaz ona şöyle mümkün olur. Keyfeme yestatiya, nasıl istita'a ediyorsa, nasıl gücü yetiyorsa öyle kılabilir yani. Oturduğu yerde ve yattığı yerde. Mesela böyle. Merit yumkinuhu salâ keyfeme yestatiya nazaran li uzril marad, hastalığının özrüne bakarak. Yani nasıl bir hastalık? Ayağım ağrıyor, elim ağrıyor, başım ağrıyor. Yani durumuna göre kimi zaman ayakta, kimi zaman oturarak vesaire, durumu, hastalığının çeşidine göre, neresi ağrıyorsa ona göre bir şekilde namazını kılabilir. Keyfeme yestatiya, nasıl gücü yetiyorsa. Yani el mühim namazını kılması. Namazı kaçırmak yok, hiçbir şekilde caiz değil. Savaş bile olsa, yolcu da olsa namazını kılacak, hasta da olsa namazını kılacak. Ama ona zorluk vererek veya onu zarara sokarak değil. Yani mesela diyelim adamın ayağı, diyelim ki alçıda mesela. Şimdi ya da dizini bükemiyor, dizini büktüğü anda diyelim ki bir yerine ciddi bir zarar gelecek. İlla da sen dizini bükeceksin, secdeye gideceksin demiyor. Şimdi böyle deseydi o hükme bir zarar terettüp ediyor diyebilirdik. Ama öyle demiyor. Namazını kılamaya yattığın yerde kıl gerekirse diyor. Dolayısıyla o hükme bir zarar terettüp etmiyor yani. Vel musafir mesela, yine yolcu olan kişi, yusallil fard, farz namazı kılar, rubai, dörtlü olan farz namazı, yani öğlen, ikindin ve yatsı namazlarının farzları. Sünnette kısaltma yoktur. Çünkü zaten sünnet sünnettir, kılmasan da olur. Yani yerine göre, bazen yolcuysan, için aceleyse, sünnetin terki de bazen sünnettir. Her daim kılmak ve onu farz gibi görerek kılmak doğru olmaz. Ara sıra terki sünnet olduğunun ispatı için de gerekir. Diyelim ki yolcuysa, işi varsa, acelesi varsa kılmayabilir sünneti. O yüzden onda kısaltma yok. İsterse hiç kılmaz çünkü. Onda kısaltma yok. Farz, farz olduğu için kısaltma sadece onda olması gayet doğaldır. Mantıklı olan da odur. O yüzden dörtlü namazlar, yani farzları kastediyor. Dörtlü farzlar, öğlen, ikindi ve yatsının farzları. Yusalli, bunları kılar, rekateyn, iki rekat olarak kılar, kasran, kısaltarak, kasır yaparak ikiye indirir. Bazı rivayetlerde aslında namaz iki rekat idi. Sonra bu öğlen ikindin yatsınınki dörde çıkarıldı. Yani dörde çıkarılanlar, daha doğrusu üçe çıkarılan, dörde çıkarılanlar, bunlar sonradan çıkartıldı. Yani sonradan derken yine Allah Azze ve Celle tarafından Peygamberimiz hayattayken. Yani nasıl ki içki kademe kademe haram edildi, muta nikahı kademe kademe haram edildi. Nasıl ki oruç kademe kademe bir aya çıktı, aynı şekilde namaz da kademe kademe bugünkü halini aldı. Peygamberimiz hayattayken Allah Azze ve Celle ümmeti alıştıra alıştıra, kademe kademe, birdenbire, yani son hükmü indirmedi Allah. Alıştıra alıştıra, buna, bu da bize bir örnek olsun diye. İşinizi yani tedricen yapın, kademe kademe yapın, birdenbire her şeyi yapmaya kalkışmayın. Çünkü insan fıtratı kaldırmaz hepsini birden. İşte namaz da o şekilde, önce iki rekat, sonradan kimi dört rekata çıkartıldı ve seferilikte eski haline döndü deniyor. Yani aslında zaten ikiydi. Seferi olan kişi aslını kılmış oluyor yani. Yani mukim olan kimse dört kılıyor. Aslında iki kılan kişi aslını kılmış oluyor. Asla dönmüş oluyor yani. Böyle bir rivayet de var. Ve mesela yine cem' beyne zuhur vel asır. Öğlenle ikindinin cem edilmesi, birleştirilmesi. Ve beynel mağrib vel işa, akşamla yatsının birleştirilmesi. Bunların da caiz olması. Tabi bu da seferi olanlar için. Bazı rivayetlerde seferi olmanın dışında korkulu zamanlarda, savaş gibi ya da hayvan saldırısı gibi bir korkulu zamanlarda ve şiddetli yağmur zamanlarında namazın cem edileceğine dair görüşler var. Ekseri mezheplerde bunlar kabul edilmiştir. Ancak İbn Abbas'tan gelen bir rivayette o diyor ki, biz Medine'de korku ve yağmur yokken de namazı cem ederdik. Yani Resulullah cem ederdi, biz cem ederdik. Şimdi bu rivayet tartışmalı bir rivayettir. Hiçbir mezhepte ne seferilik, ne korku, ne yağmur durumu yokken namazın cem edilmez. Ehl-i sünnette yok böyle bir şey. Şia'da buna benzer görüşler var. Ehl-i sünnet bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bu rivayet nasıl anlaşılacak? Hatta bunu rivayet eden kişiye soruluyor. Resulullah bununla neyi kastetti? Diyor ki, ümmetine meşakkat vermemeyi kastetti. Şimdi Hanefiler buna dayanarak diyorlar ki, bakın niçin bunu yapmış Peygamberimiz? Kolaylaştırmak için, meşakkat olmasın diye. O halde diyorlar, mukim olan bir insan kendi şehrinde oturan bir insan yağmur da yokken, korkulu bir durum da yokken namazını kısaltabilir mi? Namazın cem'ini caiz gören cumhur ulema bile, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler, bunu caiz görenler bile bunu caiz görmüyor. Namazın cem'ini caiz görenler bile hiçbir şey yokken namazın cem edilmesini caiz görmüyor. Ne seferilik, ne korku, ne yağmur. Hiçbir şey yokken namazın cem'ini caiz görmüyorlar. Hepsi de İbn Abbas'ın ya bu rivayetini terk ettiler ya tevil ettiler. Hanefiler diyor ki, bakın siz de bunu kabul etmezsiniz. Demek ki, ama bu rivayet var. Müslim'de de geçiyor bu rivayet. Bu rivayet var. Tirmizi'de de geçiyor. Tirmizi mesela, İmam Tirmizi bununla ilgili olarak diyor ki, bütün ulemanın ortak olarak terk ettiği hadistir. Benim kitabımda diyor, tek bu hadis. Bütün alimler hepsi birden terk ettiler. Bu rivayetle amel etmediler. Yani hiç kimse evinde otururken namazın cem edilmesini caiz görmüyor. Rahat evinde otururken öğlenle ikindiyi birleştiriyor. Akşamla yatsıyı birleştiriyor. Kimse diyor bunu caiz görmedi. Benim bu rivayetimi hiçbir alim kabul etmedi, almadı. Bunu amel etmedi en azından. Şimdi Hanefiler diyor ki, bakın diyor, siz de bunu kabul etmiyorsunuz. Yani size kalsa o zaman bunu da kabul etmeniz lazım. Durduk yere hiçbir sebep yok, kendi cem etmeniz lazım. Ama bunu siz de kabul edemiyorsunuz. O halde demek ki Peygamberimizin cem ettiğine dair olan rivayetlerin hepsini şöyle anlayabiliriz. Sureten cem, cem suri, yani görünüşte cem etmiş gibi görünüyor, aslında cem yok. Yani öğlen namazının son vaktine bırakıyor, İkindiyi de ilk vaktinde hemen ikindi girer girmez kılıyor. Bu şekilde uzaktan bakan zannediyor ki burada bir cem var. Öğlen ikindini birleştirdi zannediyor. Ya öğlen ikindinin vaktinde kıldı ya ikindiyi öğlenin vaktinde kıldı. İkisini birleştirdi zannediyor. Hakikatte öyle değil. Öğleni öğlen vaktinde kılmış oldu ama öğlenin son vaktinde. İkindiyi de ikindinin ilk vaktinde kılmış oldu diyorlar Hanefiler. Hanefilerin bu cem ile ilgili hadislerin yorumu tevilini böyle yapıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim namazın vakitli olduğunu ifade ediyor. Kitaben mevkute. Yani namaz mevkut idir. Mevkuttur. Yani bir belli vakti vardır. Ve İbn-i Mesud'dan gelen Sahih Müslim'den geçen bir hadiste diyor ki Resulullah'la o kadar namaz kıldım. Hiçbir namazı vaktinin dışında bir vakitte kıldığını görmedim. Her namazı vaktinde kıldığını gördüm. Tabii o bir iki sefer peygamberimiz uykuda kalmıştı. Bir kişiye görev vermişti. Sen bizi kaldıracaksın demişti. Tabii uzun yola gitmişler, yol yorulmuşlar, gece yatmışlar. O nöbetçi de kalkamamış. Bilal Habeşi uyumuş kalmış. Ondan dolayı namaz kaçtı. Güneş doğdu. Peygamberimiz uyandı. Yine ilk kalkan o oldu. Ondan sonra baktı ki namaz geçmiş artık. Sonra namazın kazasını kıldılar. Bunun gibi yani kazaya kalma olayı ayrı. Yani uykudan dolayı. O ayrı yani. Onu kastetmiyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Onun kastettiği şey yani uyanıkken namazın cem etme tarzında bir namazı sonraki namazın vaktine tehir etme. Yani onu öne alma. Öndeki namazı geriye alıp mesela ikindiyi öğlenin vaktinde kılma. Buna cem takdim denir. Takdim ediyorsun yani öne alıyorsun. Yani ikindiyi öne alıyorsun. Yani öğlenin vaktine. Cem-i tehir bunun zıddı cem-i tehirdir. Öğlen ikindinin vaktine tehir ediyorsun. Şafiler ikisini caiz görür. Takdim de tehir de caizdir derler. Bazıları yalnız takdimi caiz görür. Tehiri caiz görenler var. Yani bu hususta da anlaşamıyorlar aslında. Aslında Hanefiler için de bu bir delil olmuş oluyor. Yani Hanefiler diyor ki bakın siz de anlaşamıyorsunuz. Yani takdim mi caiz, tehir mi caiz? İkisi de mi caiz? Siz de anlaşamıyorsunuz. O halde neden yani cem ediyorsunuz? Her namaz vaktinde kılın. Ve İbn Mesud'dan gelen rivayette bunu gösteriyor. Yani Peygamberimiz her namazı vaktinde kıldı. Hiçbir namazı vakti dışına kıldığını görmedim diyor. İşte İbn Abbas'ın o hadisi de korku ve yağmur yokken biz namaz cem ederdik ifadesi de böyle yorumlanmıştır. Yani hiçbir korku yağmur yokken namazı nasıl cem eder? Demek ki kastettiği şey birini son vaktinde kılıyor, öbürünü ilk vaktinde kılıyor. Bununla neyi kastetti Peygamberimiz? Neyi murad etti? Kolaylaştırmayı murad etti. Ümmetinden meşakkatı kaldırmayı murad etti. Yani camiye gelmişken, çünkü yani camiye gelmişken öğlenin son vaktine diyelim kalmış. Onu hemen kılsın. Ardından da ikinin vakti girmiş olur. Onu da kılmış olur. Böylece kolaylaştırma olur. İki defa gelmemiş olur. Bir defa gelmiş olur. Çünkü eskiden yani Peygamberimiz zamanında herkes namazı camide kılardı. Kimse evinde kılmazdı. Yani şimdiki gibi değildi. Yani beş vakit herkes camiye geliyordu yani. Tabii bu da biraz bir zorluğu var. O yüzden yani korku yokken, yağmur yokken namazın cem'i caiz olamayacağına göre o halde bütün cem ile ilgili hadisler bu şekilde yorumlanabilir diyorlar. Yani birini son vaktinde öbürünü ilk vaktinde kılma. Tabi cumhur buna itiraz ediyor. Diyorlar ki yani sizin bu söylediğiniz şey mümkün değil. Bırakın bunu avamı, alimler bile bunu bilemez. Yani öğlenin son vaktini nereden bilecek? Evvelden mesela saat yok, takvim yok. Yani alim bırak avamı, alimler bile tam son vaktini bilemez. O kadar riskli bir namaz kılamaz. Yani öğlenin son 5 dakikasını bilecek. Takvim var şu anda, saat var. Belki şu anda mümkün ama eskiden. Kaldı ki şimdi bile aslında takvim ne kadar isabetli. Yani 3 dakika 5 dakika hata olabilir insan yani sonuçta bunu yazanlar. Yani bu kadar riske girilmez deyip itiraz ediyorlar. Yani sizin bu teviliniz doğru bir tevil değildir. Bunu bırak avamı, alimler bile bunu başaramaz diye itirazları var. Hanefiler sadece cem'i nerede kabul ederler? Arefe günü, Arafat'ta öğlenle ikindini, ikindiyi öğlen vaktinde kılarak, yani cem'i takdim. Sonra oradan güneş battıktan sonra çıkarsın, Müzdelife'ye gidersin. Zaten yolda akşam namazı vakti geliyor, geçiyor. O yüzden kılamıyorsun, zaten yoldasın. Yatsı namazı vaktinde Müzdelife'ye varıyorsun. Orada, oraya vardığın zaman akşamı da yatsıyı da beraber kılıyorsun. Hanefilere göre bir tek Arafat'ta ve Müzdelife'de. Arafat'ta öğlenle ikindin, Müzdelife'de de akşam yatsı beraber kılınır. Bir tek orada caizdir cem. O da özel bir hükümdür. Yani orada izdiham var, meşakkat var. Ondan dolayı özel bir hükümdür o. Neyse. Yani bu kitap şimdi Şafii mezhebine göre yazıldığı için ben bunu açıklama ihtiyacı duydum. Yani bu cem meselesi Hanefilerde kabul edilmemiştir. Öğlenle ikindiyi birleştirme diye bir şey Hanefiler kabul etmez. Her namazı vaktinde kılmak zorundasın. Ama mesela diyelim ki kılamıyor. Yani mesela otobüste gidiyor, otobüs durmuyor. Abdestli olmalı Müslüman, önceden hazırlıklı olmalı. Hiç olmazsa otobüste kılabilmeli. Daha sonrasında da hani belki kabul olmadıysa deyip kaza da ederse iyi olur. Çünkü bir rivayette Peygamberimiz farz namazı binek üzerinde kılmamıştır. Hareketli olan bir binek üzerinde. Mesela kamyon duruyor olsa veya otobüs mesela içinde kılsanız kıbleye doğru mahsuru yok. Ama hareket halindeki bir bineğin üzerinde kılmak doğru görünmemiştir. Allah Resulü böyle bir farz namaz kılmamıştır. Ondan dolayı riski var. Onun için de sonradan kazasını yapmak iyi olur ama şöyle de düşünebilir. Yani ben mesela Hanefi olan birisi bunu yapması doğru değil de ama hani öyle bir ihtiyaç hissederse yani namazı kazaya bırakacağıma cem etmiş olayım. Bari cem'in bir dayanağı var hiç olmasa. Bir sürü hadis var cem etmeyle ilgili. Cumhurun görüşü var bu konuda. Bari namazımı cem etmiş olayım. Kazaya kalacağına cem etmiş olayım. Diye de düşünebilir. Cem edebilir. Mesela diyelim ki akşam namazının vakti geçti. O sırada cem etmeye niyet eder. Arabada gidiyor. Cem'e niyet eder. Cem etmeye niyet etmez olmaz. Niyet etmesi lazım. Cem etmeye niyet eder. Yatsı vaktinde mesela mola verirse otobüs, yatsı vaktinde akşamda beraber kılmış olur, cem etmiş olur. Ama yine de yani ne olur ne olmaz deyip sonra bir de kazasını da ederse bu da takvadır en azından. Ama normal şartlarda bir Hanefi kendi mezhebine uymalı. Kendi mezhebinde cem yoktur. Otobüste namazını kılsın. Gene kaza ediyorsan sonra etsin. Ve esas itibariyle bütün Müslümanlar otobüsü durdurmaya çalışmak zorundadırlar. Özellikle Hanefiler. Otobüsü durdurmaya çalışmayıp ben namaz kılacağım durur musunuz? Demiyor. Otobüste namaz kılmaya kalkışıyor. Namaz için otobüsü durdurmayı öğrenmeli Müslümanlar. Mücadeleci olmalılar. Siz otobüsü durdurursunuz, bakarsınız ki 10 kişi daha inmiş, namaz kılıyor. Onlar konuşmaz. Birisi konuşur, işte o öncü nesildir. Birisi konuşur, otobüsü durdurur, ondan sonra diğerleri de arkasından girer. Yani aciz insanlara beklerler, bir başkası gitsin söylesin. Halbuki öncü olmak daha büyük bir şereftir. Evet, namazların gerek ikiye, yani farz namazların iki rekata indirilmesi, ve namazların cem edilmesi öğlenle ikindinin. Mesela ikindiyle akşam cem edilemez. Yatsıyla sabah cem edilemez. Sadece öğle ikindin beraber, akşam yatsı beraber, bu kadar. Böyle bir cem caizdir. Yani cumhura göre caizdir. Hanefilere göre caiz değil. Vel haid ve nufasa, mesela hayızlı kadın veya doğum yapmış kadın, rufiat anhuma es-salatu, onlardan, yani anhuma derken haizli ve nifaslı kadın, ikisinin kastettiği için cemi şey tesniye kullanıyor. Rufiat anhuma, ikisinden kaldırılmıştır es-salatu, namaz, esna el hayd evin nifas, nifas ve hayz halinde esnasında namaz bunlardan kaldırılmıştır. Fela tusalliyaniha, bu ikisinden kılmazlar he, yani sala, namazı kılmazlar. Ve sukitat anhuma, ikisinden de sakıt olur. Fela tutaliben, ve onlardan talep edilmez bi edaiha, o namazı eda etmeleri ba'de intihail uzur, özrü bittikten sonra da, hayız veya nifas bittikten sonra da namazlarını kaza etmeler onlardan istenilmez. Çünkü bu her ay olan bir hastalıktır. Bir özür durumudur daha doğrusu. Dolayısıyla her ay namaz kazası zor olacağı için Allah Azze ve Celle bağışlamıştır. Nerede yani meşakkat var, orada bir kolaylaştırma var. Ama siyama gelince, oruç, فَلَا يُكَلِّفَانِ بِهِ, yine o iki kadın, hayızlı ve nifaslı kadın, bununla, yani bihi yani bir sıyam, onunla mükellef olmaz. اَسْنَاَ الْعُزُرُ, özür esnasında, ve بَعْدَ اِنْتِهَا الْعُزُرُ ise, özür bittikten sonra ise, تَقْدِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَى, hayızlı ve nifaslı kadınlar kaza eder es-siyame, orucu fakat, yalnız orucu, yani salatı değil, yalnız siyamı kaza eder. Çünkü bu yılda bir ay olan bir şeydir. Yani diyelim ki yılda bir hafta orucu kazaya kalmış, yani sonra kaza edebilir, bir şey olmaz. Ama namaz her ay bir hafta 10 gün, böyle olunca zor olmaktadır. Yani bir böyle bir kolaylaştırma, özür halinden dolayı bir kolaylaştırma. Bir de kadınlar da aslında bir şeyde süreklilik fıtratları biraz zayıftır. Yani devamlı mesela namaz kılmaları kadınlara belki de zor geliyordu. Belki de Allah Azze ve Celle ondan da kolaylaştırdı. Yani hiç aralıksız erkek gibi, hiç aralıksız namaz kılsa, kılmaları emredilseydi, belki de kadınlar da kazaya bırakanlar, gevşetenler, borçlu kalanlar çok olurdu yani. Yani biraz ara verince, tekrardan başlayınca daha iştahla, kadın fıtratı belki de böyle olduğu için de olabilir. Yani sadece özür durumundan da değil. En büyük sebep özürdür, ama belki bu da tali bir sebep olabilir. Fıtratla da alakalı olabilir yani. Çünkü birçok kadında bir şeyi devamlı yapamama zafiyeti var. Devamlı yapamama. Namaz da devamlı bir şeydir. Eğer onlardan böyle her ay birkaç gün namaz düşmeseydi, belki de daha çok namazlarını kazaya bırakırlardı, daha gevşek olurlardı. Çünkü istisnai kadınlar hariç birçok kadın, erkeklerde de var böyleler, ama erkekten daha çok kadınlarda istikrarsızlık ve biraz daha dininde gevşeklik daha fazla oluyor. Mesela kadınların birçoğu çarşıya çıktığı zaman işi biraz uzun sürerse namazı geçiriyor. Çarşıda bir şeyler alacak. Yani bir camiye girip uygun bir yerde namazını da kılabilir. veya ona göre evinden çıkabilir. Birçok kadın ne yapalım, şu an işimiz var, işimiz devam ediyor, işte namazı kılmayalım, sonra kaza ederiz diyebiliyor. Erkekler böyle demez. Genellikle bir yere girer, namazını kılar. Yani namaz kazaya kalsın diyen erkek azdır. Ama kadın daha çoktur. Yani yüzde olarak. Şuurlu kadınlar hariç tabii. Namazın ehemmiyetini anlamış kadınlar hariç. Ama namazın ehemmiyetini anlamamış erkekler bile kolay kolay kazaya bırakmaz. Kadınlarda bu durum daha çoktur. Yani biraz daha tam tutmuyorlar bir şeyi tuttukları zaman. Meseleyi iyi anlamış olanlar hariç tabii, dediğim gibi. Belki böyle bir sebep de olabilir. Yani kadının fıtratıyla da alakalı olabilir bu. Nasıl ki yani iki kadının şahitliği bir erkeğe denk. Nasıl ki yani böyle bir durum var, fıtratla alakalı bir şey. Bu kadını aşağılamak demek değil. Bu Allah onu öyle yaratmış yani. Yani demirden taksi de yapılıyor, kamyon da yapılıyor. Yani kamyon özellikleri başka, taksinin özellikleri başka. Taksinin görevi başka, kamyonun görevi başka. İkisi de demir ama başka görevler için yapılmışlar. Yani Allah Azze ve Celle kadın ayrı bir görev vermiş, erkeğe ayrı bir görev. Bazı yönlerden kadın erkekten üstün, bazen erkek kadından üstün olabilir. Bu gayet normal. Bu ne erkeği aşağılamaktır, ne kadını aşağılamaktır. Bu fıtratı görmektir, gerçeği görmektir. Evet. Zaten ikisinin birini aşağılayan Allah'ın yarattığını aşağılamış olur. Bu Allah'a karşı edepsizliktir yani. Mesela bir insanı, kadını veya erkeği aşağılamak veya mesela bir kör insanı veya işte sağır insanı veya dilsiz insanı aşağılamak, Allah onu öyle yaratmış ya, Allah'a karşı gelmektir. Yani böyle bir şey caiz olamaz. Ama yani bunun kabiliyetleri şudur, öbürününki budur. Bununki, bunun zayıf noktası budur, öbürününki budur. Bunları ortaya koymak, aşağılamak değildir. Evet, şimdi İslam böyle kolaylaştırıyor dedik. Fakat ya'taridu al-ba'd. Kimi de itiraz ediyor. Neye itiraz ediyor? Bi ennehu keyfe yettefiku haza. Bu nasıl müttefik olur? Bi enne darar yuzal. Yani zarar madem izale oluyor, bununla ma ikametul hudud. Hadlerin gerçekleştirilmesi, ikame edilmesi nasıl müttefik oluyor? Nasıl uyuşuyor? Yani hem zarar kaldırılır diyorsunuz, hem de adam mesela suç işlediği zaman ona ceza veriyorsunuz. Ona zarar vermiş oluyorsunuz. Ceza zarar vermektir. Bu ikisi nasıl olur da yani çelişki yok mu burada? Ceza ile zararın kaldırılması arasında bir çelişki yok mu? Mesela vehyel kısas, mesela kısas yapıyorsunuz. Yani hadlerin ikamesi zarardır. Mesela adam birini öldürmüş diyelim, siz de onu mahkeme kararıyla öldürüyorsunuz, kısas yapıyorsunuz, bu ona zarar vermek değil midir? Mesela vehyel kısas fi katil amt, kasten öldürmekte, bilerek kasten taammüden adam öldürme konusunda böyle bir şey olduysa o zaman kısas yapılır. Mesela bu durumda o katile de ceza verdiğinizde ona da ceza vermiş olmuyor musunuz? Zarar vermiş olmuyor musunuz? Veya وَالرَّجْمُ لِزَّانِ الْمُحْسَنِ. Muhsan olan zani, erkek veya kadın. Onu recmettiğiniz zaman öldürüyorsunuz. Yani bu ona zarar vermek değil mi? Hani zarar kaldırılırdı İslam'da? Diyenler var, buna itiraz edenler var. Yani bu kaideyle bu hükümler zıt değil mi birbirine? Hayır, zıt değil aslında. Açıklayacağız. Yani muhsan zani kime denir? Kadın erkek fark etmez. Daha doğrusu bayan erkek fark etmez diyelim. Kadın kelimesi Türkçe'de evlenmiş olana deniyor. Halbuki kasıt yani şey, bizde bayan dendiği zaman bekar da evli de anlaşılır. Fakat burada muhsan kelimesi kullanılıyor. Evlenmiş olan, ama şu anda evli olması şart değil. Daha evvel bir evlilik üzerinden geçmiş, sahih bir nikah ile, nikahın fasit olmaması lazım, sahih bir nikahla evlenmiş ve de cima gerçekleşmiş olan kişi muhsan sayılmaktadır. Ondan sonra boşanmış veya işte eşi ölmüş, fark etmez, o muhsan olmuş bir defa. Şu anda eşinin olması gerekmiyor. Yani mesela bir eşi vardı, niye gitti, zina etti, İşte onun için onu recm ediyoruz. Mesele o değil yani. Eşi olmayabilir. Boşanmış veya ölmüş olabilir. Ama o muhsan sınıfına girmiş bir defa. Artık yani korunmuş, nikahlanmış bir insan durumuna gelmiş. Artık namus nedir, eş nedir, zina nedir, artık bunları anlamış. Ve namusun önemini, zinanın da kötülüğünü ve basitliğini anlamış. Ondan sonra bu günahı işlemiş. Olduğu için recm ediliyor. Tabii ki yani muhsan olanla muhsan olmayanın cezası da aynı olmamalıydı. Hiç evlenmemiş birinin cezasıyla evlenmiş birinin cezası tabii ki aynı olmamalıydı. Bakın bütün mezheplerde recm var. Recmi inkar edenler Allah'tan korksunlar. Recimle ilgili hadisler Mevdudi'nin de ifade ettiği gibi mütevatire yakındır. İnkar edilemez. Hiçbir gerekçe yokken hadisler inkar ediliyor. Basit mantıklarla. Bunu haşa yani Allah'a yakıştırmıyor. Çok merhametsizce buluyor falan. Sen eğer bunu çok merhametsizce buluyorsan, hadisle sabit olduğu için inkar etmek sana kolay geliyor. O zaman ben sana Kur'an'dan hükümler söyleyeyim, onları da mı inkar edeceksin? Yol kesip adam öldüren, onun bunun malını çalan, gasp eden kimseler hakkında Kur'an ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesileceğini ve de idam edileceğini ifade ediyor. Bu da ağır, kısas da ağır. O zaman bunları da mı inkar edeceksin? El kesmek de ağır, hırsızın elinin kesilmesi. Yani bir tek rejim mi ağır yani? Rejim hadiste sabittir diye mi ona gücünüz yetiyor yani? Onu hemen inkar etmeye kalkışıyorsunuz. Eğer zor hükümleri inkar edecekseniz o zaman demin saydıklarımı da inkar edin. Ama bunlar ayetle sabit, o zaman da kafir olacaksınız yani. Yani hiçbir mantıklı gerekçe yok ve akıllarınca bunu merhamete uygun görmüyorlar. Allah'tan daha fazla merhametli olmaya kalkışma. Nur suresinin 2. ayetinde zina eden ezzaniyetu ve zani feclidu kulle vahidin minhuma miyete celde, her birine 100 celde, 100 değnek vurun. Şimdi bunu tercüme ederken erkek ve kadın diye tercüme ediyorlar bazı mealler. Zina eden erkek ve kadından her birine 100 değnek vurun diye tercüme ediyorlar. Bunu okuyan bir Türk okuyucusu da sanıyor ki yani kadına da yani evliye de, çünkü Türkçe'de kadın evliye denir, evliye de 100 değnek zannediyor. Çünkü mealde öyle yazıyor. Halbuki meal yanlış yazıyor. Türkçe yani meal yazmak için Arapça bilmek yetmez. Fıkıh da bileceksin. Tefsir de bileceksin. İslami ilimlerde ilim sahibi olacaksın. Ayrıca da Türkçeyi de iyi bileceksin. Türkçe'de ezzaniyatü Türkçe'de bayan diye tercüme edilir. Bayan zinakar. Zani de erkek zinakar. Evli mi bekar mı anlaşılamaz. Bu ifadeden evli mi bekar mı anlaşılmıyor. O zaman ne lazım? Hadislere müracaat etmek lazım. Hadise müracaat ettiğimiz zaman da peygamberimizin tatbikatını görüyoruz. Evliye ayrı bir hüküm, bekara ayrı bir hüküm. Bu 100 değnek bekar için. Erkekse bir yıl sürgün aynı zamanda. Ama evliye ise recimin olduğunu hadislerle, bir sürü hadis var yani. Bunlarla öğreniyoruz ve bütün mezhepler, ehl-i sünnet de şiada hepsi ittifak etmişler. Yani recimin olduğunda o kadar ki meşhur, bilinen bir konu. Çok hadis var bununla ilgili. Bugün 3-5 adamı çıkıyor kendi kendine, hiçbir delile dayanmaksızın, kendilerini kafirlere hoş göstermek için, İslam'ı ılımlı hale getirmek için, bugünkü düzenlerle, bugünkü dünyayla barışık hale getirmek için, aradaki bugünkü düzenlerle problemleri azaltmak için, kendilerince garip garip yorumlar yapıyorlar. Hatta mesela kimisi, ilahiyat profesörü sıfatıyla, ne diyor? Recim kınamak demektir. Lugat manasıyla. Yusuf Kardavi Hoca, Sünnet Anlamada Yöntem diye tercüme edilen kitabında, bu lugat manasıyla yorumlamanın, anlamanın tehlikesini anlatıyor. Eğer recim mesela lugat manasıyla kınamak işte gibi manalara geliyor diye biz bir insanı işte kınayalım, taşlamak yani kınamak. Mesela bir insana mesela şiirlerde hani taşlama yapılır. Yani işte nedir bu? Birbirine laf atma. Yani kınama gibi, onun sözünü reddetme gibi. İşte bu kastediliyor olabilir. Hadislerdeki rejimden kasıt budur gibi anlayanlar. O zaman ben onlara diyorum ki namazı da böyle anlayın, orucu da böyle anlayın. Es-salah Arapça'da o dua demek. O zaman namaz kılmayın, dua edin sadece. O zaman oruç da öyle, zekat da öyle, hac da öyle. Hepsinin bir kelime manası var zaten. O zaman o kelime manasına göre amel edin, namaz kılmayın, oruç tutmayın, zekat vermeyin öyleyse. Yani kelime manası, ıstılahi manayı anlamak için yardımcıdır sadece. Asıl olan ıstılahi manadır. Yani Kur'an'da, sünnette o hangi manada kullanılmış? Recmin manası, kelime manası odur ama esas olarak Peygamberimiz neyi kastetmiş zaten tatbikatında belli. Yani o kelime manasıdır. Kelime manasına göre hüküm verilemez. Yalnızca kelime manası hükmü anlamakta kolaylaştırıcı bir faktördür. Asıl olan onun Peygamberimizin hayatında tatbik ediliş şeklidir. Sünnette o nasıl tatbik edilmiş? Peygamberimiz rejimden ne anlamış, ne yapmış? Asıl olan odur. Çünkü Allah kitabında peygambere itaat emretmektedir. O ne yapıyorsa onu yapmak zorundasın. Hiçbir delile dayanmaksızın rejimi inkar edenler, mesela bu rejimi inkar edenler hangi delile dayanıyorlar? Bir tane aklı selim delil söyleyen yok. Ama bütün mezhepler hepsi ittifak ettiğine göre demek ki bunun delili çok kuvvetli. Hepsi rejim vardır diyorsa demek ki bunun delili çok kuvvetli. Yoksa en küçük bir şüphe olduğu zaman zaten mezheplerimiz mutlaka ihtilaf ediyor. Mutlaka. Bunda ihtilaf olmadığına göre demek ki bunun delilleri şüphe götürmüyor. Yani şüphesiz deliller var demek ki bu konuda. Evet, biz konumuza devam edelim. Kısas da, rejim de, bunlar da, bu cezaları tatbik ettiğimiz zaman o kişiye zarar vermiş olmuyor muyuz? Hani zarar kaldırılırdı diyenler ve gayrihe, bunun dışında yani hadler, diğer hadler mesela el kesme gibi, bunun gibi diğer hükümler, mimme yu'teber iqa'en lidarar, öyle hükümler ki yani öyle hadler ki yu'teber iqa'en lidarar, zarar vermek olarak itibar edilen, yani karşıdakiye zarar vermek sayılan diğer hadler, el kesme gibi mesela, bunlar ona zarar vermek değil midir? La raf'an leh, ondan zararı kaldırmak değildir. O kişiden zararı kaldırmak değil, ona zarar vermek değil midir? Bunu nasıl açıklayacaksınız diyorlar. Cevap: velakinler red. Ama bu söze, yani red nasıl olur? Bir ebsatı kavl, en basit şekliyle, sözün en basitiyle buna şöyle reddetmek, yani cevap vermek mümkündür. Ve huve enne darara alvaki, o da şu: vaki olan zarar, alel canil katil, amden, kasten adam öldürmüş katil, caninin, caniye vaki kılınan, yani kısas, kasten adam öldürmüşü cezası nedir? Onun da öldürülmesi, kısas yapılmasıdır. Buna tatbik edilen ceza, ona verilen zarar, caniye verilen zarar, evzani el muhsan, ya da evlendikten, cimadan sonra zina etmiş olan, muhsan olan zaniye recm edilmesi, dararun ehaf, daha hafif bir zarardır. Neyden daha hafiftir? Mimme, öyle bir şeyden ki, evka'ahu, o cani veya o zani'nin yaptığından. Huve ale, yani o cani veya zani'nin yapmış olduğu şey den daha hafiftir. Ona verilen ceza onun yaptığından daha hafiftir. Mimme evka'ahu huve, onun yaptığını vaki kıldığından, alel mecniyun aleyh, mecni aleyhin, yani maktul, yani yani mesela bir insan öldürmüşse o öldürülen kişi, maktul, kendisine karşı cinayet işlenilen. Rama yermiden mermiyun ismef'ul, aslı mermuyun. Ezi amcayı hatırlayın. Ne diyordu? Mermuyun, yani mermiyun aslı mermi, mermuyun ismef'ul, mensurun gibi. Vavla ya bir kelimede cem olsa vav ya'ya kalbedilir. Birinci sakin, ikinci mutaharrik olsa vav ya'ya kalbedilir. Ondan sonra mermuyun olur. Sonra ya, sonra ye idgam edilir, mermuyun olur. Sonra onun makabli, yani ye makablinin kesir olmasını sever, ondan sonra mermiyun olur. Yani bu mermi, atılan mermiye mermi denilmesinin sebebi o, atılan şey. Bu da onun gibi, yani cene yecniden mecnuyun idi aslında, mecnuyun oldu, sonra mecnuyun oldu, yani idgam ettik, sonra mecniyun oldu. Yani kendisine karşı cinayet işlenilen, yani maktul, öldürülen kişi. Evel mezniyun bih, ya da zina edilmiş olan, kendiyle zina edilen kişi. Bu, yani biri öldürüldü, biri de namusu gitti. O da ölümden beter. Ve gayruhume, ve diğer bunun gibi. Mesela diyelim ki birinin malını çaldı. O malı çalınan kişiye karşı işlenilen suç, hırsızlık suçu yani. Bunlara verilen ceza bunların yaptığından daha hafiftir. Bunların yaptığı daha şiddetli bir suçtur, daha şiddetli bir zarar vermektir. Bunlara bizim verdiğimiz ceza, bizim verdiğimiz zarar daha hafiftir. لِأَنَّ عَدَمْ اِقَامَةِ الْحَدْ عَلَيْهِ, çünkü onun üzerine haddin ikamesinin olmaması, yani haddi ikame etmemek, onu serbest bırakmak, cezalandırmamak, azam ve eşed, daha büyük ve daha şiddetli bir zarardır. Haysu, şöyle ki, يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَسَادُ اَمْرِ الْاُمَّ كُلِّهَا, bunun üzerine, yani ceza vermeme üzerine, aleyh yani ale, ademil had, haddin olmaması üzerine tereddüp eden durum, fesat bütün ümmeti kuşatır. Yani zina çoğalır, adam öldürme çoğalır, hırsızlık çoğalır. O zaman ne olacak yani? Ve taaddennâs, insanlar ba'duhum alâ ba'd, kimi kimisine haddi aşmaya başlar, tecavüz eder. Fi enfusihim ev fi enfusihim, onların nefislerine, onlara karşı taaddi ederler. Haddi aşar, taşkınlık yaparlar. Ve e'radihim, ya da ırzlarına karşı, namuslarına karşı haddi aşar, tecavüz ederler. Bu daha büyük bir zarardır. Bütün ümmette bu yayılabilir. Bi haysu la ye'menu insan ala nefsi. Şöyle ki yani insan artık kendi nefsine karşı emin olmaz. Yani kendinden korkar. Herkes kendinden korkar. Ya biri beni öldürürse, ya bilmem şöyle olursa, ya malım çalarsa, ya namusum el uzatırsa. Herkes korku içinde olur. Ve la ala ardi. Ne kendine karşı emin olur, ne ırzına karşı, ırzı konusunda emin olur. Ve la ala mali. Ne de malına karşı emin olur. Malından da korkar, kendinden de, namusundan da korkar. Ve yefsudu nizamul müştema gülle. Bütün toplumun bütün nizamı hepsi fesat olur. Nizam diye bir şey kalmaz. Kanun diye bir şey kalmaz. Ve yusbihu emren nas, emrun nas, ve insanların emri olur fevda. Artık serserilik, başıboşluk, anarşi, terör alır başını gider. Ve men, öyle bir kimse ki la haza, şunu düşündü. Yani böyle düşünenler, yani kısas yaptığınız zaman ona zarar vermiş olmuyor musunuz deyip ona vereceğimiz zararı düşünenler, onu düşünüyor. Ona ceza verirsek ona zarar vermiş olmuyor muyuz? Bunu düşünen. Ve men, öyle bir kimse ki la haza, düşündü, baktı, enne fi ikametil had, haddin ikamesinde dararan bir darar var. Bunu görüyor. Bu noktayı düşünüyor. Mülahaza ediyor bu noktayı. La haza enne fi ikametil had dararan alel cani. Caniye bir zarar vermek olduğunu, bir zarar olduğunu görüyor. Felime, ve neden peki o zaman, niçin lem yulahiz, düşünmüyor, bakmıyor, görmüyor. Me, öyle bir şey ki evkahu el cani, caninin vaki kıldığı zararı niye görmüyor? Bizim ona vereceğimiz cezayı görüyor da onun millete, topluma verdiği zararı niye görmüyor? Min darar, darar nev'inden vaki kıldı. Darar, zarar nev'inden vaki kıldıklarını, yaptıklarını, alel mecniyun aleyh, mecni aleyhe, yani suç işlediği kişi kimse, artık öldürdüğü yahut da zina ettiği ya da malını çaldığı kişi kimse, ona karşı verdiği zarar, ika ettiği zararın için düşünmüyor, görmüyor. Ve ale ehlihi ve alel müştema, onun ailesine ve topluma karşı verdiği zararın için görmüyor. Evet, yani burada biraz öğüt vari bir şey. Açıklama, yani aslında çok bize lazım değil. Zaten bilinen bir şey. Ve me yeterettebu ale cerimetil katil, ve katil cerimesi üzerine tereddüp eden, cinayet üzerine tereddüp eden, izalem yakumul had, eğer had yerine getirilmezse, alel katil, katile yani had tatbik edilmezse, yani kısas yapılmazsa, min istimrari ehlil katil, öldü katil, yani burada maktul, maktulün ailesinin istimrarından, fil ahzi bi taassuri katilihim min katilihi, yani onun katilinden, onu öldüren kişinin o katilin ailesi, katilin ailesi, yani maktulün ailesi, o öldüren kişinin yapmış olduğu o amelden ötürü bir teessür içerisindedirler. Ve o teessür sebebiyle ve terabbusuhum bih, ve terabbus içerisindedirler. Yani sürekli olarak böyle intikam alma duygusu ve gözetleme duygusu, hatta yakdu aleyh, ta ki onun yaptığı aynısını ona yapmayı yapıncaya kadar, öldüreni öldürene kadar yani bu iş devam eder. Yani kan davasına dönüşür. Öldüren devlet öldürmezse, o zaman öldürenin ailesi onun peşine düşer. Onlar öldürmeye kalkar. O zaman da kan davası olur. Eğer had tatbik edilmezse, bu cinayetin üzerine tereddüp eden şey, yani kısas yapılmazsa, illa onlar onun üzerinde onu gerçekleştirene kadar devam eder. Ve izellem yakumul had alezzani, zani olan kişiye de had tatbik edilmez. Mesela recm edilmezse ya da yüz değnek vurulmazsa, bekarsa, rahmeten bih, ona rahmet olsun diye, yani merhametli davranmaya kalkarlarsa, böyle onun yani onun iyiliğini düşünüp de güya ona had tatbik etmezlerse, ceza vermezlerse, fehellem yulahizu, peki onlar neden düşünmüyorlar, eseru cerimetihi, onun yapmış olduğu günahın eserini niye düşünmüyorlar, ona merhameti düşünüyorlar da, alel müştema külle, bütün topluma karşı yapmış olduğu o cerimenin, o cürümün eserini niye düşünmüyorlar, toplumu mahvetti. Nasıl mahvetti? Min ihtilatil ensab, neseplerin karışmasına sebep oldu. Ve şuyu'ul fahişe, ve namussuzluğun yayılmasına sebep oluyor. Bunu niye düşünmüyorlar? Yani böyle konuşanlar, o öldürülen tarafın illa onu öldürene kadar onun peşini bırakmayacağını, onun peşine düşeceklerini görmüyorlar. Ve o katilin toplum düzenini bozduğunu, o zaninin de namusu bozduğunu, nesepleri karıştırdığını, bunları görmüyorlar. Sadece güya merhametli olduklarını zannediyorlar. Kur'an'ın buyurduğu gibi, Allah'ın hadlerini tatbik etmede merhametiniz tutmasın. Nur suresindeki o zina ile ilgili yüz değnek ayetinde, Allah'ın hadlerini tatbik ederken merhametiniz tutmasın. Yani Allah'tan daha merhametli değilsiniz. Haddinizi bilin. Allah sizden daha merhametlidir. Eğer Allah o cezayı veriyorsa, demek ki toplumu korumak için, demek ki başka türlü bu günahlar engellenemez. Bu günahları engellemek için şiddetli ceza lazımdır. Çünkü zinaya teşvik eden arzular kuvvetli arzulardır. Ve mal çalmaya teşvik eden arzular da öyledir. Bu gibi önemli suçlar, bu kötü arzular, bunları durdurmak için şiddetli ceza lazımdır. Allah onu yaratmış. Sen yaratmamışsın. Allah senden daha merhametli, Allah'ın kulu o. Senin kulun değil. Onu sen yaratmadın. Sen Allah'tan daha merhametli olmaya kalkışma. Tıpkı mesela, haşa yani bir teşbih tahta olmasın, bir baba çocuğuna bir tokat vuruyor, öbürü oradan ya yazlıktır falan filan, ya sen babası mısın? O babası yani. Yani anası vuruyorsa, yani sana mı laf düşer? Yani demek ki bir suçu var ki vuruyor. Yani sen ondan daha mı merhametlisin? Anası babası ona canını verir, ona malını veriyor, ona her şeyini veriyor. Yani sen ondan daha mı merhametlisin? O zaman sen malını verir misin mesela ona? Bak, ana baba veriyor, sen verir misin? Yani ana babadan daha mı çok seviyorsun sanki? Ha, ama ana babadır, delidir. Ha, o zaman dersin. Peki Allah haşa deli midir ki? Yani Allah'a böyle akıl vermeye kalkıyorsunuz. Allah'ın kullarıdırlar ve Allah toplumun menfaati için, o da bir suç işlemiş, toplumu kurtarmak için ona bir ceza veriyor ki toplum kurtulsun. Bu rahmettir. Cezayı hafif yaptığınız zaman ceza ceza sayılmaz ve de o günahı kimse terk etmez. Bediüzzaman rahimahullah şey, Risale'de bir yerde bir şey anlatır. Bir hikaye anlatıyor. Diyor ki, zamanında bir adam bir aşirete misafir olmuş, aşiret reisinin çadırında misafir olmuş. Bakmış ki para orada duruyor öyle. Çuvalla para duruyor orada. Altın, gümüş falan neyse o zamanın parası. Demiş ki ya korkmuyor musunuz böyle altınlarınız böyle çadırın içinde böyle çuvalda böyle görünüyor. Korkmuyor musunuz diyor yani çalarlar hırsızlar. Yok diyor aşiret reisi biz korkmayız diyor. Bize hırsızlık olmaz ki diyor. Nasıl diyor olmaz yani. E diyor yani biz hırsızın elini keseriz. Onun için kimse yapmaz. O zaman diyor o misafir birçoğunuzun eli kesik olması lazım gelir. Hayır diyor aşiret reisi ben diyor bu yaşıma geldim. Mesela 60 yaşındaysa ancak diyor bir tane el kesildiğini gördüm. 60-70 senede bir tane el kesildiğini gördüm. O 60-70 yıl onun tesiri devam ediyor diyor. Bir tanesinin eli kesilir ve 60-70 yıl kimse hırsızlık yapmaz. Nesilden nesile konuşulur. Herkes o adamı da görüyor tabii. Eli kesik ortada geziyor adam. Herkes onu görüyor ve kimse elini uzatmıyor harama. Yani bir Allah namına cezalandırılıyor. İki, cezası hafif olmamalı. Mesela böyle bir zamanında bir arkadaş bir şey anlatmıştı. Kendisi hastanede çalışıyordu Balcan Hastanesi'nde. Orada bir başhemşirelerden bir tanesi. Bu gibi hükümlerle alay ediyormuş sürekli. Yani işte bu canilik değil mi? Böyle olur mu? İşte merhametli olmak lazım. Bu ne biçim iş? El kesilir mi? Hırsızlık yaptığı için eli kesilir mi? Filan böyle. Bu kadın emekli olmuş. Emekli tazminatı mı işte neyse onun adı ikramiyesi mi? Onu gidiyor. Bankadan alıyor. Mesela bugünün parasıyla diyelim ki 40 milyar, 40 bin lira gibi bir rakam mesela. Alıyor, bankadan çıkarken kapısında elinden birisi alıp kaçırıyor. Kadın kafayı bozmuş. 30 sene çalışmış, 30 sene sonucunda aldığı para bankanın kapısında çalınmış. Kadın kafayı bozmuş, böyle biraz dengeyi bozmuş, hastaneye kaldırmışlar kadını. Gene Balcal Hastanesi'ne, kendi hastanesine kaldırmışlar. O arkadaş da orada onu görmüş. Demiş abla geçmiş olsun. Şimdi demiş görüşün nedir? Sen böyle derdin eskiden. Hırsızlık yapan eli kesilir mi? Falan canilik değil mi bu? İşte vahşilik değil mi? Bu olur mu? Falan diyordun. Başına geldi. Şimdi sana o hırsızı verseler ne yaparsın? Öldürürüm demiş kadın. Demiş ki Allah elini kesiyor sen kafasını kesiyorsun bak. Demek ki başına gelmediği için rahat konuşuyorsun öyle. Ki milletin başına gelmedi mi rahat konuşuyor. Başına geldi mi 30 sene çalış ondan sonra senin paranı çalsınlar. Veya Allah korusun mesela namus meselesi. Yani başına gelmeyen bilmiyor. Başına geldi mi adam yani parçalasa yüreğe rahat etmiyor yani. Yani parçalasa adamı etini tek tek penseyle koparsa, kerpetenle etini koparsa yüreğe rahatlamıyor. Ama Allah ceza verdi mi? Diyor ki ya olur mu? Yazık değil mi filan. Çünkü senin başına gelmemiş. Yani Allah'tan daha fazla merhametli olunması, olunmaya kalkışılması caiz olamaz. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Allah'tan daha merhametli olamayız. Allah'tan daha merhametliysek o zaman mesela diyelim ki herkese devamlı iyilik yapalım. Herkesin mesela bütün paramızı mesela dağıtalım millete. Allah her gün bütün dünyada 3 öğün sofra kuruyor. Sen kaç kişiye kurarsın? Kime verirsin? Allah her gün veriyor. Allah'tan daha mı merhametlisin? Daha mı cömertsin? Allah'ınki merhametsizlik değil. Allah gelecek nesilleri koruyor. Bugün devlet de mesela bazı cezalar veriyor. Mesela İdam vardı, idam kaldırıldı. Müebbet hapis. Şimdi bir insana müebbet hapis, bir adamı ömrünün sonuna kadar, yaşlanıncaya kadar, 80-90 yaşına kadar, ak saçlı ihtiyar olana kadar adamı sen hapishanede bir odaya koyuyorsun. Şimdi sen bunu doğru görüyorsun, bunu insanlığa uygun buluyorsun da bu caninin öldürülmesini mi uygun bulmuyorsun? Hem bu adam Allah namına cezalandırılsa belki ahirette de kurtulacak. O da kabul ediyorsa, kabul ediyorsa, evet Allah'ın hükmü neyse ben razıyım, bana o hükmü tatbik edin, ben pişmanım diyorsa, Allah'ın hükmü tatbik ediliyorsa, bu onun ahiretini etkileyecek, ahirette ya günaha, o günaha kalmayacak ya da azalacak. Eğer razı ise o günahı inşallah kalmayacak. Razı değilse o haddin, o cezanın tatbik edilmesine, o durumda da en azından cezanın bir kısmı affedilecek, ahirette bir kısmından kurtulacak. Bu onun için rahmettir. Hem ahireti için rahmettir, hem toplum için rahmettir. Hem de o kendisine saldırı yapılan ya da öldürülen taraf için de bir rahmettir. Onların da yüreğinin soğutulması lazımdır. Ve yoksa kan davası olur. Bugün mesela işte Güneydoğu'da mesela eskiden daha çoktu. Kan davaları bitmezdi. Halen de bitmiyor da. Bu kan davalarını kınıyorlar mesela. Kınıyorlar. İşte kan davası olur mu? Bu zamanda böyle olur mu? Bu cahillik değil mi? Falan filan. Tamam. Kan davası tabii doğru bir şey değil. Ama siz de adamı affediyorsunuz. O öldürülen tarafı çıldırtıyorsunuz. Peki sizin yaptığınız doğru mu? Adam bir sene, iki sene yatıyor, ondan sonra çıkıyor. Bu yaptığınız doğru mu? Kan davalarının sebebi sizin bu yanlış kanunlarınız. Kan davasına sebep oluyorsunuz. Kan davasını gütmek nasıl cahillikse, kan davasına sebep olmak da öyle cahilliktir. Adam gibi cezasını ver ki kan davası olmasın canım. Sen ceza vermezsen herkes kendi işini kendi görmeye başlar. Devlet olmazsa, hakkıyla cezasını vermezse, yani devlet bana karşı işlenilen suçu affediyor. Benim kardeşimi öldürmüş mesela, babamı öldürmüş mesela, onu affediyor. Ya senin babanı mı öldürdü affediyorsun? Benim babam öldürdü. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affetmiyor. Terör gibi olaylarda çok ağır hükümler koyuyor. Bir polise bir tokat vursan şu kadar zamandan başlatıyor, ceza veriyor. Veya bir eylemde bir taş atsa birisi şu kadar ceza veriyor. Sistemi tanımayan, kabul etmeyen, rejimi kabul etmeyen insana şu kadar ceza veriyor. Kendisine karşı işlenen suçları ağır cezalandırıyor. Hatta rejim karşıtı bir örgütün üyesi olmak kaç yıldan başlıyor, bir şey yapmasam bile. Adam öldürmesem, bir şey yapmasam bile o örgüte üye olmaktan dolayı kaç yıldan başlıyor. Ona gelince böyle ağır cezalar veriyor. Kendi sistemini korumak için, saltanatını sürdürmek için. Ama benim babamı öldüren adamı affediyor. İki sene sonra adam çıkıyor dışarıya. Ya bu baba benim babam. Senin babanı mı affediyorsun hakim efendi? Hakim ne yapsın? Kanun öyle. Yani böyle. Allah Azze ve Celle adaletle hükmediyor. O öldürülen tarafın yüreğinin soğuması için, rahatlaması için ona sorulması lazım. Bunu öldürelim mi, öldürmeyelim mi? Sen karar ver. O neyse affettim derse, devlet de affediyor. O adam daha kan davası gütmez ki. Zaten kendisi affetmiş. Ne güzel. Ona soruluyor, araya büyük insanlar giriyor. Hocalar araya giriyor. Ya neyse bir yanlışlık yapmış. Pişmandır, ağlıyor, sızlıyor. Yazık sen de yani affet. Sana da biraz para da versinler. Yani bağışla, bir yanlışlık olmuş, bir an öfkelenmiş filan. Yani kısas isteme. O da düşünür, taşınır, işte araya büyük insanlar girer filan. Ondan sonra neyse affettim der. Tamam biter gider. O zaman daha zaten kendisi affetmiş. Niye kısas yapsın ki? Böyle oldu mu güzel olur. İslam öldürülen tarafa bu hakkı veriyor. Hakime vermiyor. Hakim affedemiyor. Öldürülen taraf affedecek diyor. Ne güzel. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاءَ Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki korunasınız. Yani kan davasından, belalardan, kötü işlerden kurtulasın. Toplum kurtulsun. Bunu kabul etmeyenler ondan sonra kan davaları niye var diyorlar. Çünkü sen hakkıyla ceza vermiyorsun ondan dolayı. وَلِهَذَا Bunun için كَانَ اِيْقَعَ الْجَزَى Cezanın vaki kılınması olduğu ve اِقَامَةِ الْحُدُودِ ve hadlerin ikame edilmesi, yerine getirilmesi olduğu اَقَلْ دَرَرًا en hafif, daha az bir zarar oldu, olmaktadır. Bundan bu anlattığımız sebeplerden dolayı yoksa toplum birbirine girer, toplum bozulur, fitne olur, anarşi olur, herkes birbirini öldürür, suçlar çoğalır, suça karşı misilleme yapanlar çoğalır, kan davaları bitmez. Bunu böyle düşünüldüğü zaman anlaşılır ki aslında İslam'ın bu hükmü zarar vermek değil, zararı kaldırmak olmaktadır. Gelecek zararları kaldırıyor. Daha büyüyecek yoksa iş. Onları kaldırıyor. Dolayısıyla adama kısas yapılması bile zararı yüzeldir aslında. Yani zarar kaldırılıyor. Yani topluma gelecek olan zarar, ilerideki olacak olan olaylar durduruluyor. Evet. Mimme öyle bir şeyden daha az ki akalli dararan mimme öyle şeyden daha az ki lem nukim el had. Eğer haddi kaim kılmazsak o yani haddi kaim yani haddi yerine getirme getirmediğimizde olacak olan zarardan daha az. Haddi yerine getirmediğimizde olacak olan zarar yani toplum birbirine girmeye başlayacak. Ona nispetle bu zarar, ona verdiğimiz bu ceza daha hafiftir. O halde fekâne lâ budde min irtikâbi ehaffi darareyn. O halde lazımdır, ne lazımdır? Min irtikâb ehaffi darareyn. İki zarardan en hafifini irtikâb etmek, yapmak lazımdır. Yani ona biz o cezayı verirsek, ona verilen bir zarar. O cezayı ona vermemiz, ona bir zarar vermektir. Evet, ama cezayı vermezsek topluma daha büyük bir zarar vermiş oluyoruz. Bu durumda iki zarar karşı karşıya geldi. Birini tercih etmemiz lazım. Hafif olanı tercih ediyoruz. O da o kişinin şahsına zarar vererek, yani ceza vererek toplumu kurtarıyoruz. Yani mecelledeki ifadesiyle, daha doğrusu Arapçanın tercümesiyle, iki fesat taarruz ettiğinde ehaffı irtikab ile, en hafif olanını yapmakla azamının çaresine bakılır. Yani büyük olan zarardan kurtulunur. İki zarar var. Birini yaparsınız, küçük olan, hafif olan yaparsınız, büyüğünden kurtulursunuz. İkisi de zarardır ama öbürü daha büyüktür. Onun gibi burada da o kişiye zarar veririz, yani ceza veririz ama büyük zararı önlemiş oluruz, toplum kurtulmuş olur. Dolayısıyla bu yine zararı yüzel kapsamındadır. Yine zararı kaldırmış oluyoruz. Diyerek bugünlük burada bırakalım. Bu kaidenin fer'i meselelerine geldi. Yani bu kaidenin altına giren, bu kaideye göre hükme bağlanan misaller, onlara sıra geldi. Orada bırakıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.